Ayrım 16. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 150. Birincisi. Osmanlı döneminde 1910'larda hile yoluyla tutuklanan 20'ye yakın Dersim lideri Diyarbakır cezaevine konmuş. Bizim Kocaç aşiretinden idare İbrahim ile Ferhato aşiretinden Diyap Ağa da bunların içindeymiş. O zamanlar yargılama şeriat mahkemelerinde yapılırmış. Tutsak Dersimliler, biz sizin şeriat mahkemesini kabul etmiyoruz, Alevi inancına göre yargılanmak istiyoruz demişler. Kadı onlara, ya bizi kabul edersiniz ya da ömür boyu cezaevinde kalırsınız diye cevap vermiş. Bu tutuklular aylarca cezaevinde yatmışlar. Sonra içlerinden biri, sorgusuz ömür boyu yatmaktansa gelin şeriat mahkemesini kabul ederim. Artık ne olacaksa olsun, kadı karar verirse belki bazısı cezaevinden kurtulur demiş. Çoğunluk bu görüşü mantıklı görmüş ve mahkeme önüne çıkmışlar. Bunlardan birkaç kişi uzun cezalara çarptırılmış. İdare İbrahim'e de müebbet hapis verilmiş. Kocaç aşiretinin lideri olan İdare İbrahim hapishaneden kaçmayı planlamış. Diyarbakır hapishanesinin tarihi yüksek surlarından atladığı halde bir kemiği bile kırılmayan, bir mucize eseri sağ kalan, kaçıp Dersim'e gelen idarenin yollarda başına gelenler de inanılacak türden olaylar değildir. Bir kaçağın Diyarbakır'dan ta Dersim'e kadar ıssız dağlarda aç susuz yürüyerek aylarca süren tehlikeli yolculuğu ayrı bir romanın konusu olabilir. İkincisi, 1916-17'de Ruslar Erzincan'a kadar girer. Aslen Elazizli olan İbrahim Talat Paşa bu durum üzerine Dersim ağalarını Elaziz Beş Kardeşler Anı'nda bir toplantıya davet eder. Birçok ağa bu toplantıya katılır. Talat Paşa salondaki ağalara şöyle hitap eder. Ağalar, biz hepimiz Müslümanız. Ruslara karşı birleşmemiz lazım. Ruslar Erzurum ve Erzincan'ı işgal etti, Dersim'e yanaştı. Eğer biz birleşmezsek Dersim de işgal edilecek. Birbirimize yardım edelim, birlikte Ruslara karşı savaşalım der. Paşa'nın konuşması bitince ilk sözü Koçan aşiretinden İdare İbrahim alır. Paşam, biz Dersim'de yabancı güç görmek istemiyoruz. Biz canımızla savaşa hazırız. Ruslardan korkmuyoruz. Ama bizde silah yok, Ruslarda silah çok. Siz yeter ki bize silah verin, biz Dersim'i koruruz der. Bu toplantıda birçok aşiret reisi konuşur ve ordu ile aşiretler arasında güven temin edilir. Binbaşı Deli Halit Paşa komutasında Munzur dağlarında Ruslarla çatışmalar başlar. Aşiretler kendi bölgelerindeki arazinin yapısını çok iyi tanıdıkları için Ruslar püskürtülür. Ruslar Dersim'i ve Erzincan'ı terk edince İdare İbrahim geri döner. Sayr Rıza yanındaki Dersimlilerle ve askerle birlikte Erzurum'a kadar gider diye devam ediyordu Keko. Hoca araya girdi. Rusların doğu bölgesinden kovulduğu sanılır Türkiye'de. Çünkü okullarda öyle öğretilir. Tarihçilere göre ise Rusya'da komünist ihtilalden, yani iç karışıklıklardan dolayı Rus ordusu geri çekilmiştir. Keko, Akıraklı yani Ekrek Hasan da Erzurum'a kadar gidenlerin içindeymiş. Onun bizzat şahit olduğu ve anlattığına göre Ruslar soğuk bir günde geri çekilirken peşinden kovalayan Türk askerleri yollarını kesen soğuk bir ırmağa girmek istememişler. Komutan binbaşı Halit Paşa marş marş diye emir vermiş. Askerlerin hala suya girmediğini görünce belindeki tabancayı çekmiş ve iki askeri kurşunlayıp öldürmüş. Bu feci durumu gören diğer askerler ta bellerine kadar yükselen buz gibi soğuk ırmağa dalıp Rusları takip etmişler. Bu gibi sert ve acımasız hareketlerinden dolayı bu paşaya Deli Halit Paşa lakabı takılmış ve Dersim'de halk arasında hala Deli Halit Paşa olarak bilinir. Burada size özellikle hatırlatayım. Bizim Kocaç aşireti sadece Ruslara karşı devletten silah almış. Başka hiçbir aşirete karşı devletten silah almamış. Ve dış güçlerle işbirliği yapıp Dersimli aşiretlere saldırmamış. Dersim'e saldırı olunca direnmiş, diğer aşiretlere destek vermiş. Onlara hiç köstek olmamış. Dış saldırılara karşı Demanan aşireti de hep yiğit ve cesur davranmıştır. Dersim direnişlerinde bu iki aşiret hep önemli rol almışlar, ün yapmışlar. Ama kan davaları gibi iç çatışmalara zaman zaman bu iki aşiret de katılmıştır. Bunlar da hata yapmıştır. Zaten kan davaları bugün de Türkiye'nin her bölgesinde devam etmektedir. Tevrat'ta dişe diş ve Kur'an'da kıssas yani kan davası vardır. Tüm Orta Doğu ve Türkiye'de kan davalarının yaygın olmasında kutsal kitapların büyük etkisi vardır. Biz konuya dönelim. Üçüncüsü, 1915'te malı ve canı tehlikeye düşen ve aşiret törelerini çok iyi bilen Ermeniler, Kociç aşiret lideri İdare İbrahim'e sığınmışlar. Kendine sığınanı her zaman koruyan aşiretler, onların da malını ve canını korumuş. Özellikle Batı Dersim'deki Ermeniler ağır zarar görmemişler, yani can kaybı olmamış, sadece malını mülkünü kaybetmişler. Darda kalan zavallılara yardım eden 20 bin canı kurtaran Dersimlilere kızanlar da vardır. Kazım Karabekir hatıralarında Ermenileri kurtardığı için özellikle isim vererek İdare İbrahim haindir diye yazmıştır. Dördüncüsü 1926'da bir generalin topladığı ve Say Rıza'nın da içinde bulunduğu 12 aşiret, Dersim'de ziyaretin pınarından su içerek Koçan aşiretini yok edeceğiz diye yemin etmişler ve devletten Kocuçlara karşı silah almışlardır. Diyap Ağa Ankara'da Atatürk'e bir haftada Koç uşağını teslim alırız demiş. Ama bizim Kocuçlar 1926'da devletle birleşen tüm aşiretlere karşı tek başına direnmiş ve askerler bölgemize girememiş. Başta Say Rıza olmak üzere bu aşiretlerin bir kısmı savaş esnasında hatasını anladığı için bize karşı silah kullanmamış ve tarafsız kalmışlar. Aslında çok eskilere gidilirse Kocuç ile Ferhat'ı aşireti de aynı soydandır. Zaten Batı Dersim aşiretleri hepsi aynı soydandır. 1920'lere kadar hep birlikte hareket etmişler. Ferhato aşiretinden Diyap Ağa Ankara'da mebus olduğu, devletten faydalandığı için ilk defa 1926'da Ferhat Hanlar askerle birleşerek Kocuçlara saldırmışlar. Uzun süren 1926 direnişi karşısında General Mustafa Muğlalı Diyap Ağa'ya "Sen Ankara'da Atatürk'e bir hafta içinde Koç uşağını teslim alırız" diye söz verdin. Tam 40 gündür çetelerin mevzilendiği, birinci savunma hattı olan Kurt Tepesi'ni bile aşamadı deyip kızmış ve askerlerini geri çekip gitmiş. 1926'da çatışmalar sırasında bir albay yaralı olarak yanındaki askerlerle birlikte Kocuç aşireti tarafından teslim alınmış. Elçiler araya girmiş. Bu yaralı albay ve askerler öldürülmeden geri verilmiş. Albay Hozat'a varınca ölmüş. Mezarı Hozat'taki bir caminin bahçesindedir. Bizimkiler iyi çarpışamayan, teslim olan bu alayın adını Pınti Alayı, yani Beceriksizler Alayı takmışlar. Öğretmen o anda bir yandan Keko'yu dinlerken, bir yandan da Dersimlilere değer verildiği, dürüst davranıldığı, diyaloğa girildiği zaman Dersimlilerin de dürüst davrandıklarını, ellerinde esir olan yaralı albayı ve esirerleri teslim ettiklerini düşündü. Bu olaydan dolayı Dersimlilerin sözüne sahip, güvenilir ve onurlu kişiler olduklarının kanıtlandığını düşündü. Keko kelamına devam ediyordu. 1926 olaylarında çok cesur mücadele veren Nuro ve arkadaşları sonradan hile yoluyla yakalanıp Elaziz'de hapse atılmışlar. Nurogil'in yakalanmasında Alevilerin en yüce değerlerinden biri olan Kivralık olayı kötüye kullanılmış. Çemiş gezekli Sunni Kivrası'nın sözlerine inanarak teslim olmuş Nuro. Teslim olmaya giderken önce Akırak köyüne inmiş. Semkanlı Hıngali'nin evinde bir gece kalmış. Hıngali ona, "Nuro, bu Kivraların sana yalan söylüyor, tuzak kuruyor. Kivralığın Sunni inancında bir değeri yoktur. Kivrana güvenmekle hata ediyorsun. Gidip teslim olma, seni asarlar" demiş. Ama tabiat insanının saflığını taşıyan o dürüst insan, öz Kivrası'nın kendisine hile yapacağını, Sünni kültüründe Kivralığın önemsiz olduğunu hiç düşünmemiş. Kivrası'nın verdiği namı sözüne güvenerek teslim olan Kocuç aşiretinden Nuro ve arkadaşlarını Elaziz'de 1926'da idam etmişler. Ayrıca 1926'da Ferhat Hanlar askerle birleşip bize kurşun attığı için Diyap Ağa aşiretiyle aşiretimiz arasına ilk husumet girmiş. Diyap'ın oğlu Veli, Vaskovan nahiyesinin müdürüymüş. Elaziz'de cezaevine bir akrabasını ziyarete gitmiş. Hapiste olan Nuro Ağa ile karşılaşmış ve Nuro'ya hakaret etmiş. Bu olay Kopo'ya ulaştırılmış. Kopo ile Nuro öz kardeştir. Nuro idam edilince o öfkeyle Kopo'da çemiş gezek içindeki bir kahvede Diyap'ın oğlu Veli'yi yeğenine vurdurtmuş. O anda Kopo silahı ile etrafı denetliyormuş. Bu acı olaydan sonra Diyap Ağa'da Hazari köyünde toplantıda olan Kocuç ileri gelenlerinin bulunduğu evin bacasından gece yarısı gizlice bomba attırmış. Fakat bomba patlamamış. Bu husumet zamanla yıllar sonra azaldı ve söndü. Beşincisi yine 1926 direnişinde Kocişler aslen Çemiş gezekli olan Yüzbaşı Hıfzı Saler'le birlikte birkaç askeri esir almış. Ordu Kociç köylerine, Batı Dersim bölgesine giremiyormuş. Devletin askerleri şehre giden Kopo'nun yeğenlerini Çemiş gezekle rehin almış. Elçiler devlet ile Kociç aşiretinin arasına girmişler ve görüşmeler sonunda esirler değiştirilmiş. Devlet yetkilileri Kopo'nun yeğenlerini bırakmışlar. Bizim aşirette Hıfzı Yüzbaşı ile askerleri bırakmış. Altıncısı Malatya'nın Şığ Hasan köyünde oturan Kamil'e Ermiş, Aksakallı, Nur Yüzü Teslim dedi adında biri varmış. Bunlar aslen Horasan'dan, Moğolların saldırısından kaçıp Selçuklu Bey'i Keykubat'a sığınmışlar. Şığ Hasan ile Hasan Dede köyü bu aşirete Alaaddin Keykubat tarafından hediye edilmiş. Batı Dersimliler ise aslen bu iki köyü Yavuz'un katliamı yıllarında terk edip ulaşılmaz Dersim dağlarına sığınmışlar. Aslında Batı Dersim aşiretlerinin ataları bu yolla Dersim'e gelmişler. Ama Dımılki dili konuşan birçok aşiret çok eski tarihlerden beri bu bölgelerdeydiler. İlk mecliste Malatya'dan mebus olan Mehmet Fırat, Teslim Dede'nin köyüne yakın bir köyde oturuyormuş. Bu mebusun atı çalınmış. Mebus bu dedenin soyuna, atı sizinkiler çaldı diye iftira atmış. Dede de iftira atmak bir mebusa yakışmaz demiş. Sinirlenen mebus dedenin evini basmış ve onun ak sakalını eliyle yakalayıp hırsla çekmiş ve onu yerde sürüklemek istemiş. Orada bulunan dedenin delikanlı oğlu Teslim belindeki tabancayı çekip bu mebusu vurmuş. Bu olay sonradan mezhep kavgasına dönüşmüş. Bunun üzerine aşiretimizin lideri İdari İbrahim birkaç kişiyle Atatürk'e Hozat'tan bir telgraf çekmiş. Adil yargılama yapılmazsa veya Teslim'in hayatına mahpushanede bir şey olursa Malatya'yı basarız demiş. Atatürk Teslim'in hayatı berkemaldir ve şu anda Sivas cezaevindedir diye telgrafla Hozat Postanesi'ne cevap göndermiş. Teslim'in Abbas adında bir abisi vardı. Bu dede her yıl Dersim'e bizlere gelirdi. Talıplarını ziyaret ederdi. Bu köyde bağlarımız vardı ve ilişkiler hiç kesilmedi. Hala birbirimizi ziyaret ederiz. Baştan beri sırayla bütün bu saydıklarım hem aşiretler ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki ilişkilere hem de aşiretler arası ilişkilere ve aşiretçi toplum yapısına ait örneklerdir. Bu sayılanlar sadece benim bildiklerimdir. Daha çoğaltabiliriz. Sanırım bu örnekler 38 öncesindeki somut durumu kavramanıza biraz yardımcı oldu. İstanbul, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır ile Dersim arasında tarihten gelen kültürel farklılıklar, derin çelişkiler, silahlı çatışmalar ve güvensizlikler vardı. Bu olaylar 38'e kadar devam etti. Dersim olayları siz devrimci gençlerin sandığı kadar basit polisi olaylar değildir. 38 yenilgisi bir kırılmadır, özgürlüğümüzün sonudur. Ben daha çok bizim aşiret hakkında bildiklerimi saymak zorunda kaldım. Elbette ki başta Deman olmak üzere diğer aşiretlerin de her dış saldırıya karşı bizim kuzeyimizdeki kendi bölgelerini yiğitçe savunmaları Dersim'in asırlarca özgür kalmasını sağlamıştır. Ama Kociç aşireti kendi bölgesini 1938'e kadar yalnız başına savunmuş. Her şeyi kendi gücüyle başarmıştır. Dersim'de aşiretler arası bir örgüt, bir teşkilat ya da düzenli bir ordu yoktur. Dersim'de aşiretlerin veya insanların üye olduğu, başkanı ve sekreteri bulunan gizli ya da açık bir cemiyet hiç olmamıştır. Sadece bazı zamanlarda bazı önemli olaylar için aşiretler bir araya gelip İstanbul veya Ankara'ya protesto telgrafları çekmişlerdir. Dış saldırılara karşı bazı toplantılar yapılmış, bazen yardımlaşmalar da olmuştur. Fakat genel olarak her aşiret kendi bölgesini savunmuştur. Zaten aşiretçi yapı ve törelere göre en küçük, en zayıf bir aşiret bile başka bir aşiretin emrini kabullenemez. Bunu onur meselesi yapar, azmedemez. Bu yanlış törelerden dolayı Dersim'de tüm aşiretlere hükmeden ve emir veren bir örgüt veya lider olmamıştır. Her aşiretin ayrı lideri vardır. Birbirinden bağımsız yüzlerce lider vardır. Konuşmaktan boğazı kuruyan Keko ev sahibinden bir bardak su istedi. Getirilen suyu içen ve biraz nefes alan Keko kaldığı yerden devam etti. Solcuların çok bahsettiği Koçgirili Alişer, Dersim'e ilk geldiğinde bizim aşirete sığındı ve 10 yıldan fazla bizim yanımızda kaldı. Bizim yanımızdaki son yıllarını ben de hatırlıyorum. Ayrıca bir süre Ovacık'ta Meme Aze'nin evinde de kaldı. Ben Alişer Gil'i tanıdım. Alişer kültürlüdür, şairdir, sevilen biridir ama Dersim'in lideri değildir. Alişer çalıya sığınan bir kuş gibidir. Bir kuş bir çalıya sığınırsa bu çalı bile o kuşu korur diye bir söz vardır. Dersimliler kendisine sığınan insanı, tahtını yok bahtını yıkma erdemiyle korur. Aşiretlerin töresine göre kendine sığınan her insana sahip çıkılır. Kendine sığınana sahip çıkmayan ve koruyamayan kişiye veya aşirete bebext yani bahtsız denilir. Dersimliler bahtı kara, onursuz olamazdı. Bu nedenle bizim aşirette Alişer gillere sahip çıktı ve onları yıllarca korudu. Alişer Koçgiri'den birkaç aile ile Dersim'e gelmişti. Arkadaşlarından birinin adı Dilo, diğeri Abbaslı. Alişer Efendi ve arkadaşları 1930'lardan sonra Say Rıza'nın yanına gitti. Say Rıza'nın köyünde Hakk'a yürüdü Dilo. Onun mezarının bulunduğu tepenin adına Dersimliler mezarı Dilo Tepesi derler. Alişer'den bahsederken onunla ilgili ilginç bir anı aklıma geldi. Karısına hep haval yoldaş derdi. Karısı da ilk silahşordu. Halk arasında anlatılanlara göre bir gün Alişer ile yoldaşı çok acıkmışlar. Evlerinde zırnık kalmamış. Karşılarındaki dağın yamacında otlayan sürüden bir koyun çalıp karnını doyurmak istemişler. Çoban sürüden biraz uzakta bir ağacın gölgesinde oturuyormuş. Alişer ile Zarife kurt gibi sürüne sürüne koyunlara yaklaşmışlar. Bir yandan da sürünün etrafında başka kimselerin olup olmadığını dikkatlice gözlemişler. Bir de ne görseler, karşı taraftan üç bozkurt da sürüne sürüne koyunlara yaklaşıyormuş. Alişer karısına haval halimize bak demiş. Aç kurtlar da azık peşinde, biz de azık peşindeyiz. Ama onlardan farklıyız. Biz bir koyunla yetiniriz, bu hain bozkurtlar ise binlerce koyunu boğazlar telef eder demiş. Bozkurtlar tam koyunların üzerine çullanmak üzereyken çekmişler silahları Alişer ile havalı, basmışlar tetiğe. Bozkurtlardan ikisi yere devrilmiş, biri kaçıp kurtulmuş. Yerinden fırlayan çoban onların yanına gelmiş. Yerde yatan iki kurdun cesetlerini görünce koyunlarını bir beladan kurtardığı için Alişer'e teşekkür etmiş. Sohbete başlamışlar. Güneş tam tepelerindeymiş. Alişer ile karısının mideleri kazınıyormuş. Sökmüş çoban belindeki azık bohçasını, içinde öğlen yemeği için üç saç ekmeği ve bolca yayla kaymağı varmış. Kurmuş sofrayı bir taşın üstüne. Oturmuşlar üçü de etrafına, başlamışlar atıştırmaya. Aç mideler bayram etmiş, bu kaymakla ekmek kuzu etinden daha lezzetliymiş. Mideler doyunca yüzler gülümsemeye başlamış. Alişer'in sazı yanında yokmuş, çobana şiirler okumuş, türküler söylemiş. Bu özelliklerinden dolayı çobanlar da tüm Dersimliler de onu tanır ve severmiş. Vedalaşma anında sürünün sahibi Alişer'e, eğer siz Hızır gibi yetişmeseydiniz kurtlar belki benim 10 koyunumu boğazlayacaktı. Sayenizde benim koyunlar kurtuldu. Ben bugüne kadar hiç kimsenin iyiliğinin altında kalmadım. Siz bir kuzuyu fazlasıyla hak ettiniz. İster götürün besleyin, sürü sahibi olun, isterse kesip yiyin demiş ve onlara bir kuzu hediye etmiş. Bu ilginç olaydan sonra yine kendi bölgemize, kendi aşiretimize dönelim. Aşiretimiz 938'e kadar hiç yenilmemiştir. Güçlü Rus ordusu dahil bölgemize yabancı bir kuvvet girememiştir. Dersim'in batı bölgesini asırlarca aşiretimiz savunmuştur demiştim. Solcuların ve Baytar Nuri'nin çok bahsettiği Say Rıza dürüst, sevilen ve dini ağırlığı fazla olan bir pirdir. Daha çok dini bir liderdir. Say Rıza'nın aşireti Derman ve Kociç aşiretleri kadar büyük değildi. 38'den birkaç yıl önce bizim yanımızdan ayrılıp Say Rıza'ya sığındı Alişer Efendi demiştim. O da kendine sığınan bu insanı yıllarca korudu, devlete teslim etmedi. Say Rıza'nın 937'lerde devlet tarafından baş düşman, baş eşkıya, baş haydut ilan edilmesine sebep olan en önemli etkenlerden biri bu Alişer olayıdır. İşçi Hasan kendi kendine saldırıyı haklı göstermek için her savaşta bir baş düşman ve eşkıya yaratılır. Sendikal mücadeleyi yok etmek için de böyle davranıyorlar. Bazı sendikacıları baş düşman ilan ediyorlar diye düşündü. Keko duraksamadan anlatmaya devam ediyordu. Dersim hakkında bir kitap yazan, bana söylenenlere göre kendini çok öven, hatta kendini Dersim'deki hayali teşkilatın önderleri arasında sayan Baytar Nuri, o yıllarda devletten aylık alan bir memurdu. Say Rıza'ya bazı bilgiler verdiğinden, halkına dürüstçe yardım etmek istediğinden dolayı hayatı tehlikeye girdi ve Suriye'ye kaçtı. Onun halkına bağlılığına ve dürüstlüğüne saygı duyulur. Ama demin de dediğim gibi tüm aşiretlerin onay verdiği tek liderlik yöntemi Dersim'de olamaz. Aşiretlerin töresi bunu kabul etmez. Hele hele Baytar Nuri gibi bir devlet memuru Dersim'in tek lideri hiç olamaz. Çünkü ağalık zihniyeti ve aşiretçi gelenek başkalarından alınan maaşı küçümser, maaşla çalışanı emir kulu sayar. Öğretmen o anda Keko'nun aşiretçi yapıyı çok pratik bilgilerle açıkladığını ve çok mantıklı konuştuğunu düşünüyordu. Sizin anlattıklarınız pratik olaylara ait doğrulardır ve geçmiş tarihimize ışık tutuyor diyen öğretmen, kendince önemli gördüğü bazı konuları açıklamak istedi. Say Rıza Alişer ve Baytar Nuri'nin durumları biraz değişiktir. Say Rıza okur yazar değildir. Alişer kültürlü bir kurmançtır. İstanbul'daki Kürt örgütüyle çok az da olsa ilişkisi, milliyetçi duyguları vardır. Ama Alişer'in şiir ve türkülerinde bir Alevili kültürü ve duygularının ağır bastığı görülüyor. Alişer'in tehlikeyi sezdiği ve 937'de Rusya'ya gitme planlarının olduğu söyleniyor. Baytar Nuri ise Suriye'de ilk yıllarda Alevilik yapıyor diye Kürtler tarafından eleştirilir ve dışlanır. Nuri değişik suçlardan dolayı oraya kaçan birkaç Dersimli ailenin yanına sığınır. Baytar Nuri'nin milliyetçi duyguları kanımca yurt dışına kaçtıktan sonra uzun yıllar Irak ve Suriye Kürtleri içinde kaldığı dönemlerde oluşur ve güçlenir. Suriye'de 15 yıl kaldıktan sonra Dersim Tarihi isimli kitabı yazar. Baytar Nuri'yi meşhur eden Dersim'deki eylemleri değil, daha çok yazdığı kitapla adı yayılmıştır ve tanınmıştır. Çünkü o dönemlerde Dersim hakkında yazılan tek kitaptır. Sonradan Suriye'de ilave edilen yapay milliyetçi duygulara bazı eksikliklerine rağmen hala da bazı konularda yararlanılabilir. Zaten o dönemin reel şartlarında Dersim halkının direnişinin temelinde Kürt milliyetçi duyguları aramak büyük bir yanılgıdır. Çünkü kapitalist aşamayı hiç yaşamayan, tümüyle doğaya bağlı toplumların özelliklerini taşıyan Dersim'de milli duygular, ulus devlet gibi kavramlar veya büyük ve güçlü siyasi teşkilatlar oluşamazdı. Ezen ve ezilen, haklı ve haksız mücadelesi, yabancı işgale karşı özgürlük savaşları ve direnişler tarihin her döneminde vardı ve olacaktır. Kızılderililer de özgürlükleri için savaştı, direndi. Kadim savaşların temelinde bazen toprak kazanma hırsı, bazen tabiatı koruma sevgisi yatar. Bazen sömürü, bazen de din, mezhep, dil, kültür ve gelenek faktörü yatar. Bazen bu sayıların karışımı çatışmalara sebep olur. Ama özgürlük için verilen kapitalizm öncesi savaşları ve tabiat insanının direnişlerini, kapitalist aşamanın milliyetçi duygularına indirgemek, eski dönemin somut şartlarını kavramamanın bir yanlış sonucudur. Bu durum düğünü bugüne karıştırmaya ve tarihi yanlış yorumlamaya, çarpıtmaya yol açar. İçe kapalı toplumlar dış saldırıya karşı her zaman direnmişlerdir. Şafii, Sünni Kürtlerle Dımilliler arasında mezhep, dil ve kültür farklılıklarından dolayı tarihte silahlı çatışmalar olmuştur. Ama ırkçılar bu çatışmaları görmezlikten gelmiş, Türkiye'deki fetih, Turancı görüş hiçbir bilimsel veriye dayanmadan kendilerinde var olan ırkçı duyguları karşı taraftaki ilkel tabiat insanına da yüklemiş, yani Dersimlilerin de ırkçı milliyetçi olduklarını varsaymıştır. Sivil insanlara saldırıyı meşru göstermek için Dersimlilerin spontane savunma güdüsünü, haklı direnişini Kürt isyanı diye adlandırmıştır. Bilindiği gibi Alişer'i ve eşini, Say Rıza'nın yeğeni Rayber'in de yardımıyla Zeynel Top ve arkadaşları öldürür. Bunu askeri paşalardan aldığı para karşılığında yapmışlardı. Ama parayı veren yetkililer sonradan hem Rayber'i hem de Zeynel'i değişik yerlerde çok feci şekilde kurşunlattılar. Verdikleri paraları da tekrar geri aldılar. Irkçı emelleri için acımasızca kötü işlerde kullanılmışlar bu saf tabiat insanlarını. Biz bugün herkesçe bilinen konuları değil, sizin yaşadıklarınızı dinlesek daha iyi olur diyen öğretmen sözü canlı şahide bıraktı. Keko, ben aşiretçi yapının içinde yaşayan ve aynı zamanda çok gezen, çok değişik kitaplar okuyan biri olarak sizlere önemli bir şey hatırlatmak istiyorum. Siz tahsilliler Dersim hakkında yazmak istiyorsanız, hata yapmamak için önce aşiretçi toplumu, aşiretçi zihniyeti, aşiretçi yapıyı iyi öğrenmeniz lazım. Aşiretçi toplum içinde yaşamayan bilim adamı, onların törelerini, onların duygu ve düşüncelerini, onların yöntemlerini kavrayamaz. Döne döne belirttim, bir daha belirteyim. Dersim'de asırlarca her aşiret kendi bölgesini korumuş ve savunmuştur. Tüm Dersimlilerin üye olduğu veya bağlı olduğu gizli ya da açık bir teşkilat olmamıştır. Dış saldırı olunca aşiretler birbirini desteklemiş ve zaman zaman kendiliğinden dayanışmalar da sağlamıştır. Saldırganlara ortak protesto telgrafları çekilmiştir. En kötü örnek ise bazen dış saldırı sürerken aşiretler aynı anda hem dış saldırganı hem de birbirlerine kurşun atmışlardır. Zaten Dersim'de bir teşkilat olsaydı bu teşkilat Seyir Rıza'ya sahip çıkardı. Seyir Rıza son günlerinde yalnız kalmazdı. Aşiretçi yapıyı kavramazsanız, bunları unutursanız yazdıklarınız hatalı olur. Size şu anda aklıma gelen kadınlara ait bir aşiretçi geleneği anlatayım. Aşiretlerin kadınları koruyan töresinin çok asil bir yönü vardı. Kan davalarında kavga ve çatışmalarda başı beyaz yazmalı, beyaz örtülü bir kadın silahlı çatışma alanından ve ortasından geçip gitse ona kurşun değmezdi. Çünkü aşiret törelerine göre kadına kurşun atan erkek uyuz itten daha kötü duruma düşerdi. Ayrıca bunlar en ağır suç sayıldığı için düşkün ilan edilirdi. Erkekler aşiretçi geleneğe göre kendi karılarını dövebilir ama başka bir kadına el kaldıramazdı. Osmanlı'nın torunları 38 Dersim'inde bu kuralları çiğnedi. Kadınlara, çocuklara kurşun atacak kadar küçüldü. Yine öğrendiğim kadarıyla ta Osmanlı döneminden 1926'ya kadar yapılan askeri hareketlerle, saldırıyla ve silah zoruyla bu işin halledilemeyeceğini anlayan Ankara, genel af ilan etmiş ve Ali Cemal Bardakçı'yı Dersim'e vali tayin etmiş. Dersim'e gönderilen valilerin en ılımlısı, en iyi niyetlisiydi. Kendisi Mevlevi olduğu için tasavvuftan, Alevi inancından haberi olan Bardakçı, Dersimlilerin yapılarını ve duygularını en iyi anlayan, onlara olumlu yaklaşmak isteyen biriydi. Dersimlilerde ırkçı duygular olmadığını tespit eden ve Ankara için hazırlanan raporlara yazan tek devlet adamı bu Vali Cemal Bey'dir. Dersimlilerin gönlünü kazanmak için birçok köyde hazine malı veya sahipsiz Ermeni arazileri ilk defa Ali Cemal tarafından Dersimlilerin adlarına tapulanmıştır. Halka ılımlı yaklaşan bu vali bey halkın ne düşündüğünü anlamak için bazı zamanlar tebdili kıyafet yapar, halkın arasına girer, onları dinlermiş. Vali bir akşam Hozat'ta bir lokantada bir sarhoş grubunun masasına oturmuş. Uzun zaman sarhoşların abuk subuk konuşmalarını dinleyen Vali Bey, sohbetin uygun bir anında, ''Acaba bu aşiretler Vali Cemal ve hükümet hakkında ne düşünüyorlar?'' diye Seyir Rıza'nın kardeşinin oğlu Ali Kadir'e sormuş. Kafayı tam bulmuş onun Ali Kadir, bir sarhoş saflığı ve pelteklenen diliyle, ''Vallahi benim duyduğum kadarıyla Vali Cemal aşiretleri kandırıp hükümetin yanına çekmek istiyor.'' Aşiretler de valiye inanırmış gibi davranıp ondan yararlanmak istiyorlar diye cevap vermiş. On altıncı ayrımın sonu. Sayfa 161.